Ayrım 15. Dönüş. Cemil Kavukçu. Sayfa 140. Vedat elindeki ütüyü evirip çeviriyor. Açıp bakmam lazım Müzeyyen teyze, diyor. Yapabileceğim gibi ise, oysa yapabilecekleri çok sınırlı. Çünkü bu tür işlerden anlamıyor. Kısa devre varsa, kablo kopmuşsa onarabilir de. Bunların dışında bir arıza Vedat'ı aşar. Aa oğlum, böyle eski püskü bir ütüyle seni uğraştırmak istemezdim. Ne zamandır yenisini alacağım ama bir türlü elim erip de çarşıya çıkamıyorum. İhtiyarlık işte. Tamir edebilirsem yenisini niye alacaksın ki? Diyor. Ama bu işin üstesinden gelebileceğini sanmıyor. Bugüne kadar bir ütüyü hiç sökmediği için tedirgin. Dağıtıp toplayamamak da var. O nedenle fazla ayrıntıya inmeyecek. Sigara içebilir miyim? İç oğlum, iç. Evindeymiş gibi keyfine bak sen. O böyle meraklı meraklı izlerse yapamayacak. Ütüde değil de musluk contalarında bir sorun olsaydı, o zaman iş değişirdi. Elektrik işlerinden anlamıyorum Müzeyyen teyze, ne yapayım? Vidaları söküp çıkarıyor. Karşısına korktuğu kadar karmaşık olmayan bir sistem çıkıyor. Dikkatle inceliyor. Kavrulmuş, kısa devre olmuş ya da kopmuş bir kablo yok. O zaman yapacak bir şey de yok. Vallahi Müzeyyen teyze, diyor. Başını kaşıyor. Arızası yok gibi duruyor. Miadı dolmuştur oğlum. Kaç yılın ütüsü. Rahmetli Hayrettin amcan İstanbul'dan getirdiydi. Halit abin ortaokulda falandı o zamanlar. Çok dağıtmadığı için toplaması kolay olacak. Kadıncağız inanmadı. Ama ne yapsın? Kapının zili çaldı. Müzeyyen teyze tülün üzerinden dışarıya baktı. Birilerini bekliyor olmalı. Yaşından beklenmeyen bir çeviklikle odadan çıktı. Ön avlunun beton zemininde takırdayan takunya sesleri de ivecendi. Gel gel, gir, gir, gir, dediğini duydu. Sonra da, yok yok, yabancı değil. Komşumuz rahmetli Sabiha Hanım'ın oğlu Vedat. Ütüm çalışmıyordu da onu tamir ediyor. Edemiyor Müzeyyen teyze, edemiyor. Ediyormuş gibi yapıyor. Gelen de tam zamanı buldu. Başarısızlığının tanığı birken iki olacak. Odanın kapısı açılıyor. Müzeyyen teyzenin sesi. Geçin kızım. Vedat başını kaldırıp bakıyor. Genç bir kadınla 12-13 yaşlarında bir kız çocuğu giriyor odaya. Kolay gelsin, diyor genç kadın. Başına kâkülünü açıkta bırakacak biçimde bir eşarp bağlamış. Yuvarlak, iri siyah gözleri, biçimli burnu, dolgun dudaklı ve küçük ağzıyla güzel bir yüzü var. Bu karşılaşmadan sıkıldığı belli. Ses tonu gibi gülümsemesi de çekingen. Komşum Serap, diyor Müzeyyen teyze. Yanındaki de abisinin kızı, Ülkü. Serap, irkiliyor Vedat. Oyuna getirdin beni Müzeyyen teyze. Sonra da Serap'a Vedat'ı tanıştırıyor. Acemice karşılıklı gülümseniyor yalnızca. Tokalaşılmıyor. Vedat ne yapacağını şaşırdığından ütüyü yeniden söküyor. Üstünüzü çıkarsanıza. Çıkarmayalım Müzeyyen teyze. Fazla oturmayacağız. Şöyle bir uğradık. Çıkarın, çıkarın, diye üsteleyince nazlanmıyorlar. Boyu kısa sayılır Serap'ın. Dolgun bir vücudu olmasına karşın Vedat çekici buluyor onu. Giyinişinden, aşırıya kaçmayan makyajından, bu karşılaşmanın bir rastlantı olmadığından emin oluyor. Müzeyyen teyzeninki haksızlıktı. Onun böyle hazırlıksız yakalanmasına neden göz yummuştu ki? En azından tıraş olur, saçını tarar. Bu yün gömleği değil de kendisine yakışan siyah balıkçı kazağı giyerdi. Sıkılıyordu. Hazırlıklı olsaydı gene sıkılırdı. Üstelik bu mümkün değildi. Çünkü böyle bir sahnenin yaratılmasına izin vermezdi. Müzeyyen teyze de bunu sezinlemiş olmalıydı ki işi oldu bittiye getiriyordu. Sedap'tan söz etmesinin üzerinden günler geçmesine karşın hiçbir yanıt alamamıştı. Genç dul da sabırsızlanmış olmalıydı. Ona kim bilir neler söyledin Müzeyyen teyze. Yalnız biri dedin. Kimi kimsesi yok. Karışanın, edenin olmaz. Bir ev, kirada bir dükkan. Evi müteahhide verse rahat rahat 3 daire düşer. Şimdilik bir işi yok ama kiralar bile geçindirir sizi. Senin elinden de dikiş geliyor. Birbirinizi görün, tanışın. Benimle de onunla da oynuyorsun Müzeyyen teyze. Yapma. Nasılsınız? Dedi Vedat. Sesi kulaklarına çok yabancı gelmişti. Serap'ın elleri kucağındaydı. Parmaklarıyla oynuyordu. Terbiyeli bir biçimde gülümseyerek teşekkür etti. Sizi sormalı, dedi. Bizi sormayın. Biz bu kasabada kalamayız. Bisikletim ve ben günlerce düşündük, taşındık ve böyle bir yerde diri diri gömülemeyeceğimize karar verdik. Genç ve güzel bir kadınsın. Senin gibi buralarda yaşayabilecek birini bulabilirsin. Teşekkür ederim, dedi. Başka ne diyebilirdi ki? Ütüyü yeniden toplamıştı. Demek bir arızası yok ha? Fişinden falan olabilir mi? Bir de ona bakayım Müzeyyen teyze. Birer kahve içeriz değil mi Vedat oğlum? Hiç zahmet etmeyin. Başka işlerim de var. Ne işlerim var? Yalan söylediğini üçü de anlayacak. Olur mu hiç? Diyor Müzeyyen teyze yapay bir sertlikle. Kahve içmeden hiçbir yere gidemezsin. Ülkü bir sirk hayvanıymış gibi inceliyor Vedat'ı. Bakışları karşılaşınca hemen gözlerini kaçırıyor. Durumu o da biliyor. Halasına bir kısmet çıkmış, merak ediyor. Enişteni beğendin mi? Serap kalktı. Ben yapıvereyim Müzeyyen teyze, siz zahmet etmeyin. Serçe gibi sekerek çıkıp gitti odadan. Bu da oyunun bir parçası. Her şey önceden ayarlanmış gibi. Fişin ortasındaki vidayı söküp açtı. Aklınla bin yaşa Müzeyyen teyze. Bak arıza buradaymış. Teller kavrulmuş. Zamanla tabii Müzeyyen teyze, zamanla. Ve kopmuş. Hay Allah! Diyor Müzeyyen teyzeye. Ve ayaklarını sürekli oynatan ülkeye bakarak. Keşke önce kabloyu kontrol etseydik. Aysa orada mıymış? Buradaymış Müzeyyen teyze. Yaptım. Şimdi bir kontrol edelim. Televizyonun fişini çekip onu takıyor. Eli ütünün tabanında önemli bir buluş yapmış bilim adamı ciddiyetiyle bekliyor. Isınıyor. Güzel. Tamam, diyor. Bu küçük başarı nedense hoşuna gidiyor. Seni de yordum oğlum. Sözüm olur Müzeyyen teyze. Şimdi bir sigara daha yakabilir. Koltuğa oturunca çoraplarının parmak ucu bölgelerinin belirgin bir biçimde aşınmış olduğunu görüyor. Utanıyor. Ah Müzeyyen teyze. Serap içeri giriyor. Kahve tepsisini taşırken çok dikkatli. Dudaklarında beklenmedik küçük kazalara karşı denetlenmiş bir gülücükle yürüyor. Önce Vedat'a ikram ediyor. Dizlerini hafifçe kırıp sıkılgan bir buyurun sözcüğünü belli belirsiz fısıldayarak. Fincan tabağını kavrarken o da dikkatli. Elim titrememeli. Teşekkür ederim. derken Serap'a bakıyor. Bir an için göz göze geliyorlar. İri yuvarlak siyah gözler ta içine işliyor Vedat'ın. Ürperiyor. Bu bakışmadan ikisi de tedirgin oluyor. Müzeyyen teyzenin kahvesini de verdikten sonra tepsiyi masaya bırakıyor Serap. Kendi fincanını alıp oturuyor. Vedat sigara paketini uzatıyor. İçer miydiniz? Elini hafifçe göğsüne bastırıp, Vedat o zaman fark ediyor. Ne kadar küçük elleri var. Parmakları incecik. Tırnakları kısa ve ojesiz. Teşekkür ederim, diyor. Kullanmıyorum. Ülkü başını o kadar öne eğmiş ki, neden bu kadar utanıyor? Çenesi göğsüne değecek. Vedat kahvesinden bir yudum içiyor ve elinize sağlık, diyor. Çok güzel olmuş. Serap'ın yüzünde yine o sıkılgan gülücük. Afiyet olsun. Müzeyyen teyze hoşnut. Ülkü ise sürekli ayaklarını sallıyor. Arada gülme isteğini bastırmak için alt dudağını dişliyor, başını önüne eğiyor. Bir zamanların terzi çırağı Nurhan karşısında işte. Büyük umutlarla evlenmiş. Belki ilk gece, belki birkaç gece sonra bir hayırsıza vardığını, bu hayatın böyle gidemeyeceğini anlamış. Büyük bir düş kırıklığı yaşamış. Herkes yaşıyor. Umutsuzluğa düşmüş. Herkes düşüyor. Şimdi bir çıkış arıyor. Ben de arıyorum. Ama yollarımız çakışmıyor. Sessizlikleri Müzeyyen teyze kurtarıyor. Annen nasıl oldu? Diyor. Yeni diktiğin eteklik bu mu? Çok güzel olmuş. Diyor. Ama yanıtlar hep tek sözcükle geçiştiriliyor. Vedat'tan söz ederken daha değişik bir ses tonu kullanıyor. Vedat komşumuz, diyor. Annesi de babası da çok iyi insanlardı. Ben değil miyim Müzeyyen teyze? Serap ne diyeceğini bilemeden sıkılgan bir gülümsemeyle başını sallıyor. Bir yudum aldığı kahve fincanını iki eliyle kucağının üstünde tutuyor. İçmiyor. İçemiyor. Birkaç aydır burada. Ona da üzülüyorum. Yalnızlık zor. Alışılıyor Müzeyyen teyze, diyor Vedat. Serap önüne bakıyor. Kısa bir sessizlik oluyor. Ama Vedat'a çok uzunmuş gibi geliyor. Kahvesini bitirince Serap fırlayıp boş fincanı alıyor. Vedat yeniden teşekkür ediyor. Gitmek için ayağa kalkıyor. Müzeyyen teyze bu kez ısrarlı değil. Amaca ulaşıldı. Taraflar birbirlerini gördü. Vedat'ın bu genç ve güzel kadına kayıtsız kalamayacağından emin. Yarım ağızla, otursaydır oğlum, diyor. Gideyim, diyor. Serap'la Ülkü'ye iyi günler, diliyor. Yine tokalaşmıyorlar. Müzeyyen teyze kapıya kadar geçiriyor onu. Sana sözünü ettiğim Serap kızımız bu, diyor fısıltıyla. Çok iyi bir insan. Eli yüzü düzgün, hamarat. Ama bahtsız işte. Vedat onun yüzünde bu görüşmeden olumlu sonuçlar çıkarmış gibi bir ifade yakalıyor. Eve gidip bisikletini alacak. Bu kadını iyice kafasını karıştırdı. Her ne kadar buna hazır değilim diyorsa da, bir kadına gereksinimi olduğunu anladı bugün. Hele o kısacık bakışma. Hiç tanımamasına karşın, bu kadın neden Serap olmasın ki? Onun karşısında yeni yetmeler gibi utanmış, sıkılmıştı. Bir kadınla konuşmayalı, bir kadının elini tutmayalı ne kadar olmuştu? Bisikletini aldı. Nereye gideceğim şimdi? Issız köy yolları çekmiyor onu. Durulması lazım. Serap bir türlü gözünün önünden gitmiyor. Çıtı pıtı, güzel bir kadın. Neslihan'a hiç benzemiyor. Onunla neler konuşulur, neler paylaşılır bilmiyor. Koynuna girecek. Minicik elleri yüzünde, alnında dolaşacak. Unuttum Nesli. Nasıl sevişileceğini unuttum. Arkadaşlarına şöyle mektuplar yazacak. Evleniyorum. Aile arasında küçük bir toplantı yapılacak. Benim ailem mi? Müzeyyen teyze, İlhami, Seydi, bir de siz. Beni yalnız bırakmayın. Çember daralıyor. Burada biraz daha kalırsam onlar gibi olacağım. Güneşli, pırıl pırıl bir gün. Paltosu kapının arkasındaki çivide asılı duruyor. Bu kışta üzerine düşeni yaptı. Hem de fazlasıyla. Biraz daha eskidi. Olsun. Önümüzdeki kışı da çıkarır. Bu duruşuyla nasıl da hüzün verici. Bugün cana hiçbir şey yapmak istemiyor. Uykusuz, sıkıntılı bir gece geçirmişti. Yanıtlayamadığı sorular yüzünden iyice bitkindi. Nereye baksa o iri, yuvarlak, siyah gözler. İnce parmaklı küçücük eller. Yenildin işte, diyor. Bunu kabullen artık. Yapabileceğin bir şey yok. Buraya dönmek zorundaydın. Başından beri biliyordun bunu. Uzun süre kalmak için gelmedim diyordun. Kendini kandırıyordun. Oysa belliydi. Buraya çakılıp kalacaktın. Baban gibi olacaktın. İlhami gibi, Seydi gibi, Ayı gibi, bütün öbür haydutlar gibi. Yeni bir yaşam kuracaktı. Gece boyu hep bunları düşünmüştü. Bir büyük şişe kanyak bitmişti. Ama o hala bir yere varamamıştı. Serap bu evin kadını olmaya hazırdı. Küçücük dünyası yıkılmıştı. Yıkılabilirdi. Hatta bu kaçınılmazdı. Küçük bir yerde, genç yaşta dul kalmış küçük bir anneydi o. Beyaz atlı prensini beklemiyordu artık. Baba evinden, genç kızlığına oranla daha da artmış baskılardan namusuyla kurtulmak istiyordu. Şans bu kez de yüzüne gülmemiş, yorgun birini çıkarmıştı karşısına. Peki Serap onu beğenmiş miydi? Ardından iyi hoş da Müzeyyen teyze, bana göre biraz yaşlı dememiş miydi? Saçmalama. Gözlerine nasıl baktığını gördün. O da hoşlandı senden. Onun gelmesiyle her şey değişecek. Ev baştan aşağı elden geçecek. İşe yaramayan eşyalar atılacak. Duvarlar, kapılar, pencereler boyanacak. Yeni tüller, perdeler, yeni eşya alınacak. Mutfak yenilenecek. Hayaletlerin cirit attığı bu evde, bundan böyle, genç bir kadın eteklerini uçurarak dolaşacak. Bir de çocuk sesi olacak. Vedat ona babalık yapacak. Buraya döndün. Dönmek zorundaydın. Yapabileceğin tek şey de buraya uyum sağlamak. Hiç hesapta olmayan ama seni yaşama bağlayacak olan Serap'la evlenmek ve geçmiş yıllara sünger çekmek. Mutlu olamazsın, bunu biliyorsun. Ama düzenli bir yaşaman olur. Hiçbir şeyi sorgulamadan yaşamayı başarabilirsen, bundan sonraki günlerin daha huzurlu geçer. Peki evliliğin getirdiği sorumluluklar? Nasıl geçineceğiz? Bir kadın ve küçük bir çocuk girecek yaşamına. Tabela yazarak mı yapacaksın bunu? Evet diyor kendi kendine. Bak bu olabilir işte. Önceleri bir dükkan açamasam bile evde çalışırım. Bu odada değil tabii. Gülüyor. Serap ya da bir başkası buna izin vermez. Aludaki odunluk neden olmasın ki? Evet, orayı temizler. Bir atölyeye dönüştürür. Yaz ayları boyunca idare eder. Kışa kadar bir yer bulamasa bile, oraya küçük bir odun sobası kurdu mu sorun kalmaz. Bütün bunlar iyiydi de, şu evlenme işi nasıl olacaktı? Ev dökülüyordu. Doğru dürüst eşyası, en azından iki kişilik bir yatağı bile yoktu. Üstü başı perişandı. Bütün bunlar için parası da yoktu. Burhan'dan istese? Belki de Mefail en uygun çözümdü. Ne demişti? Ben sana bir daire tutarım. İnşaat bitene kadar da kiranı öderim. E iyi işte. Öyle bir daireye yerleşirlerdi. Evden işe yarar eşyalarını alır, gerisini atardı. Korkma, diyor. Geçmişi unut. Her şeyi unut. Bu son şansın. Mefaili hemen işe karıştırma. Önce odunluğu bir temizle. Orayı atölyeye bir dönüştür hele. Hamamcının istediği şu resmi bir bitir. Sonra da yeni işler ara. Müzeyyen teyzeye de söyle, tamam de. Gidip Serap'ı isteyelim. Olmazsa İlham ile karısını da çağırırız. Seydi de var. Seydi borca bir takım elbise diker. Kazandıkça öderim. Bir kutu çikolata yaptırırız. Kızı siz ister misiniz Müzeyyen teyze? Usulünce. Bu işleri hiç bilmem. Ne çok sigara içmişti. Daha kanyak olsa onu da içerdi. Sabaha karşı dalmıştı. Rüyasında Nesli'yi gördü. El ele tutuşmuş yürüyorlardı. Kapalı bir hava vardı. Yağmur çiseliyordu. İstanbul'daydılar. Aralarında ne geçmişti bilmiyordu ama Nesli ona dargındı. Sonra mekan değişmiş, Doğu Sulak Köyü yolu olmuştu. Derenin suyu iyice çoğalmıştı. Belki de sel gelmişti, bulanıktı, gürül gürül akıyordu. Nesli birden Serap olmuştu. Çok uzaklaşmayalım demişti Vedat'a, kayboluruz. Elini sıkı sıkı tutuyordu. Korkma demişti Vedat. İyice tutun bana. Serap onun beline sarılmıştı. Bisikletteydiler. Hızla aşağı doğru iniyorlardı. Gök gürlüyordu. Ortalıkta kimseler yoktu. Yüzüne güneş vurunca uyanmıştı. Hala rüyanın etkisindeydi. Akşam çok mu içmişti? Evet. Her zamankinden çok. Kafası karışıktı. İçtikçe daha da karışmıştı. Burada kalacak mıydı? Gidecek bir yeri olmadığına göre evet. Serap olayına neden bu kadar takıyordu ki? Bu konuyu enine boyuna iyice düşünmeliydi. Oldu bittiye getiremezdi. Yataktan kalktı. Yıpratıcı düşüncelerden kurtulmak için en etkili yolun bedeni yormak olduğunu biliyor artık. Çalışacak. Canı hiçbir şey yapmak istemiyor. Ama yine de kendine bir iş yarattı. Avludaki odunluğu temizleyecek. Alkol ve uykusuzluktan yorgun. Kahvaltı da yapmadı. Bir sigara yakıp işe koyuldu. Önce odunluktakileri avluya taşıyacak. İşe yaramayacak olanları atacak. Onarılabilecek gibi olanlar varsa onları bir kenara ayıracak. Bu kırık sandalye adam edilebilir. Şu masa da öyle. Üstünde az mı yemek yemişlerdi? Anılara dalma. Evet. Böyle güneşli bir günde bunu yapma. Onarırsa iki masası olur. Birinde yemek yer, birinde çalışır. Ne çalışır? kitaplarını, defterlerini, kalemlerini koyar. Hiçbir şey yapmazsa da mektup yazar. Kapının pirinç halkalarına vuruldu. İşte Müzeyyen teyze. Bu işi bir sonuca bağlamaya kararlı. Bak, kızın başka talipleri de var. Kararını vereceksen ver artık. Verdim Müzeyyen teyze. Beni bağışla. Ama evlilik gibi bir sorumluluk gerektiren kurum için hazır diyelim. Serap'ın bir de benim yüzümden yıkılmasını istemem. Oğlum, söylediklerine sen bile inanmıyorsun. Bak, yaşın geçiyor, geçti bile. Ama ben hazır değilim. Ve bu gidişle de hazırlanamayacağım. Hazırsın oğlum, hazırsın. Gözlerinin içi gülüyor. Bu evlilik ikiniz için de hayırlı olacak. Kapının halkalarına yeniden vuruldu. Geldim Müzeyyen teyze, geldim. Kapıyı açtı. Karşısında tanımadığı bir genç vardı. İnce, uzun boylu, siyah saçlı, sakallı, dar kadife pantolon ve mont giymiş bir yabancı. Evin önünde çalışır durumda bıraktığı otomobilden inmiş olmalıydı. Vedat Doğan, siz misiniz? Evet, dedi. Şaşırmıştı. Ben Hakan, deyip elini uzattı genç adam. Serdar abinin arkadaşıyım. İstanbul'dan geliyorum. Serdar mı? Dedi Vedat. Heyecanlanmıştı. İçeri girsene. Girmeyeyim. Hiç zamanım yok. Yola devam edeceğim. Serdar abi geçerken bu mektubu size bırakmamı istedi. Montunun cebinden ikiye katlanmış bir zarf çıkardı. Üstüne Vedat'ın adını ve adresini yazmıştı. Serdar bir kültür sanat kurumundan söz etmişti ama o işte bir gelişme mi var? Var var, o iş oldu. Mektubu da o nedenle gönderdi zaten. Telefon numarası bırakmış olsaydınız daha önce arayacaktık. Demek oldu, diye mırıldandı Vedat. Demek sonunda oldu. İçeri girsene Hakan, bir şeyler ikram edeyim. Abi sağ ol, hiç oyalanmayayım. Alacağım olsun. İstanbul'da ikram edersiniz. İstanbul'da? Kulaklarına inanamıyordu. İştenlikle Hakan'ın elini sıktı. Olmuştu. Gidiyordu. Buradan kurtuluyordu. Hakan'ın otomobili sokaktan çıkana kadar arkasından baktı. Kapıyı kapayıp zarfı açtı. Elleri titriyordu. Hocam merhaba. Nasıl, toparlanabildin mi? Seni bilmem ama bizim toparlanmamız aylar sürdü. Hesapta olmayan aksilikler çıktı. Nurettin puşluk yaptı. Öyle ki bir ara iş tamamen yatıyordu. İnsanlar değişmiş Vedatçığım. Herkesin dini, imanı para olmuş. Bunlar da sağlam dediğimiz adamlar ha. Neyse, bunları geldiğinde konuşuruz. Telefon numarası bırakabilseydin daha önce arardım. Mektubu postaya vermeyi de uygun bulmadım. Bunda bir şey yok abi ama ne olur ne olmaz. Valizini topla, hemen gel. Şimdilik kalacak bir yer de ayarladım. Bir süre sonra başka yere geçersin. Aylardır arayıp sormadın. Oralarda kalmayı düşünüyorsan aklına sıçayım derim. Kötü günler bitiyor. İstanbul'da dostlarının arasında olacaksın. Güzel bir ortamımız var. Görünce beğeneceksin. Sana telefon numaramı yazıyorum. Beni hemen ara. Görüşmek üzere. Dostça selamlar. Serdar. Serdar? Serdar'ın mektubu. Haftalardır beklediği, artık umudunu kestiği mektup elindeydi işte. Yeniden okudu. Yalnız bırakmamışlardı. Biraz daha gecikseydiniz, dedi. Bu mektubu okuduğumda çok üzüleceğim bir konumda olabilirdim. Teslim oluyordum. Umudum kalmamıştı artık. Karanlık günler, yalnız ve kötü geceler geçirdim bu kasabada. Yaralarımı sarmaya çalıştım. Şimdi belki de yıllardan beri ilk kez bir şeylerin değişebileceğine inanıyorum. Duvara dayadığı bisikletine baktı. Bir nesne, onun dert ortağı olmuştu. Amaçsız, uzun gezilerde onu yormuş, düşüncelerini dağıtmıştı. Zaman zaman bir insanmış gibi bisikletiyle konuşmuştu. Bitmişti. Hiç beklemediği bir anda bitmişti hem de. Serdar gel diyordu. Toparlanmalıyım. Hiç zaman yitirmemeliyim. Koşarak üst kata çıktı. Birden boşaltmaya başladığı odunluk aklına geldi. Orası ne olacaktı? Hızla merdivenleri atlaya atlaya alt kata indi. Avluya çıkardıklarını bir bir içeri taşıyıp düzensizce üst üste yığdı. Bisikletini de oraya, tekerlekleri yukarıda olacak şekilde yerleştirdi. Canlanmıştı. Yeni bir yaşam umuduydu bu. Müzeyyen teyzeyi düşündü. Çok şaşıracaktı. Üzülecekti de. Ona yardım etmek istemişti. Hem ona hem Serap'a. Ama böylesi ikimiz için de daha iyi olacak Müzeyyen teyze. Toparlanmıştı bile. Ne eşyası vardı ki? Paltosunu da burada bırakıyordu. Katlayıp tuvallerinin durduğu dolaba yerleştirdi. Bir daha buraya dönmeyecek. Bu paltoyu da giymeyecek. Ama yine de ne olur ne olmaz. Odasında son bir kez sigara yaktı. Pencereden sokağa, dağa baktı. Geldiğinde aylardan Kasım'dı. Kapalı, sıkıntılı bir hava vardı. Şimdi Nisan. İlk yaz. Pırıl pırıl, güneşli bir hava var dışarıda. Kitabın sonu. 22 Kasım 2011. Sayfa 152.